Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 31. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde asılmanın faydalarından bahsedeceğiz. Hayır, o asılmadan değil, bara asılmaktan bahsediyorum. Tutuş gücümüzü arttırmak neden önemli? Bar fix'imizi nasıl arttırabiliriz? Tutuş gücümüzü arttırmanın ömrümüzü uzatmamızla ne gibi bağlantısı var? Daha sık asılarak performansını ve kas kütleni arttırmak, yağ yakımını hızlandırmak nasıl mümkün? Neden hepimizin düzenli olarak asılması gerekiyor? Bu soruların hepsine ve çok daha fazlasına bu bölümde cevap bulacaksınız. Dersimiz Fitness'ın 31. bölümü başlıyor. Ben düzenli olarak asılmaya ilk olarak 14 yaşında başladım. O zamanlar asker lisede okuyordum, bar fix çekemiyordum. Barda sadece asılabiliyordum. Yapabildiğim tek şey buydu. Bar fix çekemediğim için de hafta sonları izne çıkmama izin vermiyorlardı. Bu yüzden bütün odağımı, enerjimi bar fix çekmek için harcıyordum. Bütün arkadaşlarım barfix çekerken benim bir tane bile çekememem bana gerçekten koyuyordu o zamanlar. Barfix'imi nasıl arttırabileceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tamamen içgüdüsel olarak ilk önce barda uzun süre kalmaya çalıştım. Her barı gördüğümde asılıp bekliyordum. Mümkün olduğunca ellerimin o dirence alışmasına, adapte olmasına imkan sağlamaya çalışıyordum. İlk başta 10 saniye ile başladım. Maksimum 10 saniye sonra ellerim açılıyordu. Acımaya başlıyordu. Zaten bir süre sonra elinin parmaklarında nasırlar oluşmaya başlıyor. Soyuluyor, kanıyor vesaire. Yeterli puan alabilmem için 3 barfix çekmem gerekiyordu. Ve mantıken şunu düşünüyordum. Benim 3 barfix çektiğimde barda geçirdiğim süre ne kadar? Yaklaşık bara çıktın. İşte her barfix'te tamamen aşağı iniyorsun. Omuzların tamamen açılıyor, dirseklerin. Daha sonra tekrardan kendini yukarı çekiyorsun yavaş tempoyla. Yarım çekilen barfix'ler sayılmıyor. Zaten 3 barfix çekebilen bir insan 3 barfix'i böyle tak tak tak arka arkaya da çekmiyor. İşte ilkini yavaş yavaş zorlanarak kalkıyor. İkincisinde yine aynı şekilde aralarda dinlenme ihtiyacı hissediyor vesaire. Bunları düşündüğünde yaklaşık 3 barfix çekmek için 30 saniye kadar barda süre geçirmen gerekiyor. O yüzden benim ilk amacım en az 1 dakikaya kadar barda rahat bir şekilde, acısız bir şekilde kalabilmekti. Ondan sonra yavaş yavaş barfix'imi arttırabileceğime inanıyordum. Ve her barı gördüğümde asılıp 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye, 1 dakikaya kadar yavaş yavaş zaman içinde arttırdım. Bir süre sonra ellerim bu strese iyice adapte oldu. Artık barda kalmak konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. İstediğim kadar en azından 3 barfix'i çekebilecek kadar rahat bir şekilde barda kalabilecek kondisyona geldim. Daha sonrasında her bara çıktığımda bir arkadaşımdan yardım istiyordum. İşte bana sırtımdan destek verir misin barfix çekmem için? Yukarı doğru kalkarken bana yardım ediyordu kalkmamda. Aşağı inmemde desteğini kesiyordu. Ben yavaşça direnç uygulayarak hareketin negatif kısmında kontrolü kendim sağlamaya çalışıyordum. Bu şekilde 3 tekrar, 5 tekrar setler halinde çalıştıktan sonra bir süre sonra tek başıma bir barfix yapabilir hale geldim. Zaten benim olayım şuydu. Bir tane barfix çekebilsem tamam. Artık sürekli barfix'i pratik yapacağım. Her barı gördüğümde çıkıp bir tane barfix çekeceğim. Gün içinde belki bu şekilde 20 tane, 30 tane barfix çekeceğim. Sonra gerisi gelir diye düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. İlk başta barda kalma süremi uzattım. Daha sonrasında arkadaşlarımın desteğiyle negatife odaklandım. En sonunda bir barfix çekebilecek kuvvet kapasitesine geldikten sonra da her barı gördüğümde sık sık bir barfix çekmeye çalıştım. Bir ayın sonunda 3 barfix, daha sonrasında 6, 10, 15, 20, 27'ye kadar 2 yıl içinde yaklaşık çıktım. Zaten benim profesyonel anlamda vücut geliştirme ve spor hayatım tam olarak da bu hikayeyle başladı. Barfix çekemiyordum. Daha sonrasında spora başladım. Azmettim, bunu kafaya taktım. O gün bugündür barfix çekiyorum, spor yapıyorum, ağırlık kaldırıyorum. Hiç bırakmadım. O zamanlar ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tamamıyla içgüdüsel olarak hani bakıyordum barfix'imi arttırmam için ne yapmam lazım? Hani barda kalmam lazım, asılmam lazım vesaire şeklinde ilerliyordum. Herhangi birinden bir tavsiye de almamıştım ama şu an bildiklerimi de düşününce geriye dönüp bakıyorum. Gerçekten yapabileceğim en mantıklı hamleleri uygulayarak bugünlere gelmişim. Bu bölümde barda asılmak neden önemli, tutuş gücünü geliştirmek neden önemli, bütün bunların detaylarından bahsedince siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. İlk fitness tecrübem barfix çekmeye çalışmakla başladı ve barfix çekebilmek için tutuş gücünün ciddi anlamda güçlü olması gerekiyor. En önemli yeteneklerden bir tanesi bu. Sadece barfix çekmek için değil, herhangi bir spor dalında, herhangi bir ağırlık kaldırma, güç kapasiteni arttırma, fiziksel yeteneklerini sergilemenin gerekli olduğu herhangi bir aktivitede tutuş gücünün güçlü olması sana büyük avantaj sağlayacak. Çünkü biz her şeyi ellerimizle yapıyoruz. bir cismi kaldırmadan önce, itmeden, çekmeden önce ilk temas eden noktamız elimiz. Zincirin ilk halkası. Dolayısıyla bu halkanın çok güçlü olması gerekiyor. Zaten hemen sonrasında güreş takımına girdiğimde yine aynı şekilde güreşte en önemli yeteneklerden bir tanesi tutuş gücü. El ense çekerken, hareketlere girerken bacağını kolunu tutup sürekli çekme paternini uyguluyorsun. Ellerindeki kaslar ne kadar güçlüyse, tutuş gücün ne kadar fazlaysa sana o kadar avantaj sağlıyor. Aynı şekilde herhangi bir ağırlığı kaldırırken işte barla, dumbbellla, serbest ağırlıklarla çalıştığında tutuş gücünün kapasitesi kaldırdığın ağırlığı büyük ölçüde etkiliyor. Zaten sürekli makinalarda çalışan ya da sürekli işte bu lifting strap dediğimiz deadlift yapmadan önce ya da row çekiş hareketleri yapmadan önce bileğine bağladığın ve bara bağlayarak tutuş gücünü kuvvetlendirmeye çalıştığın ekipmanlar ya da genel olarak herhangi bir makinede tutuş gücünü çok fazla devreye sokmadığın için kasların gelişecek, evet, özellikle sırt kasların, ama tutuş gücün sırt kasınla orantılı bir şekilde gelişmediğinde serbest ağırlıklarda herhangi bir ekipman olmadan, yardımcı lifting strap vesaire, istediğin ağırlıkları kaldıramayacaksın. Ben bu hatayı uzun süre yaptım. Deadlift yaparken ya da herhangi bir row hareketi yaparken kaldırdığım ağırlığı arttırmaya çok odaklıydım. Güç kapasitemi geliştirmeye çalışıyordum. Bu yüzden hep lifting straplarla antrenman yapıyordum. Elimi bara güzelce dolayıp tutuş gücümü kuvvetlendirip kaldırabildiğim maksimum ağırlığı kaldırmaya çalışıyordum. Deadlift'te 5 plakaya kadar bu şekilde çıktım. Ama onları çıkarttığım zaman aynı ağırlığı kaldıramıyordum. Sırt kaslarımın kapasitesi tutuş gücüme göre çok daha fazlaydı. Bu dengesizliğin arasındaki farkı kapatmak için uzun süre herhangi bir şey kullanmadan sadece çıplak elle tutuş gücümü kuvvetlendirmeye çalıştım. İşte deadliftleri vesaire ağırlığımı düşürüp tutuş gücümün el verdiği seviyede ağırlıklar kaldırmaya çalıştım. Bir süre sonra fark hızlı bir şekilde kapandı. Ama bunu antrene etmediğinizde kaslarınızın orantısız bir şekilde, fonksiyonel olmayan bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. Zaten sen de serbest ağırlıkla herhangi bir çekiş hareketi yaparken deadlift olabilir ya da dumbbell row olabilir. Kaldırdığın ağırlığın sırt kaslarının kapasitesine uygun olduğunu göreceksin. Fakat ağırlık arttıkça ilk önce sırt kasların değil ellerin, tutuş gücün yetersiz gelmeye başlayacak. Bu yüzden basitçe tutuş gücünü güçlendirmek senin genel olarak herhangi bir harekette kaldırdığın ağırlık kapasiteni arttırmana doğrudan katkı sağlayacak. Şu an hali hazırdaki barda asılma süreni 10 saniye arttırarak ne kadar asılabiliyorsan, diyelim 1 dakika. 1 dakika 10 saniyeye çıkarttığında bar fixinin arttığını, sadece bar fixinin değil, diğer herhangi bir harekette tutuş gücü gerektiren herhangi bir deadlift, row gibi hareketlerde ağırlıklarının arttığını göreceksin. 8. bölümde güç kapasitemizi arttırmanın 4 farklı çeşidinden bahsetmiştim. Bir tanesi maksimal güç kapasitemiz, değil mi? Tek tekrarda kaldırabildiğin maksimum ağırlık. Bu senin ne kadar güçlü olduğunu gösteren parametrelerden yalnızca bir tanesi. Bir diğerine göreceli kuvvet. Göreceli kuvvet neydi? Benim vücut ağırlığıma göre sahip olduğum kuvvet. Yani ne kadar barfix çekebiliyorum? Kendi vücut ağırlığımı ne kadar etkili bir şekilde taşıyabiliyorum? Göreceli olarak ne kadar kuvvetliyim? Bir diğeri güç dayanıklılıktı. Bu neydi? Kaldırdığım herhangi bir ağırlığı uzun süre taşıyabilme. Mesela pazar poşetlerini, market poşetlerini 2 dakika boyunca, 3 dakika boyunca ellerinde bırakmadan A noktasından B noktasına götürebilecek güç dayanıklılığına sahip olma. Yani belli bir güç performansını belli bir süre korumaya çalışıyorsun. Son güç çeşidi de neydi? Patlayıcı güç. Bu da A noktasından B noktasına ne kadar hızlı, patlayıcı bir şekilde geldiğini ölçen bir güç parametresi. Şimdi biz asıldığımızda ne oluyor? Kaslarımız izometrik olarak kasılıyor. Barı tuttun, kollarını açabildiğin kadar açtın, omzun, dirseğin, el bileğin ve bu eklemlere bağlı olan kaslar seni izometrik olarak kasılarak sabitlemeye çalışıyor. Asıldığında herhangi bir hareket yapmadığın için kaslarının boyunu değiştirmiyorsun. Ama yine de kaslar aktif oluyor, izometrik olarak kasılıyor. Kürek kemiklerin arasındaki rhomboid kasları, trapez kasların, kor kasların, biceps, triceps, forearm, bunların hepsi gerilerek yer çekimine karşı direnç uyguluyor. Şimdi sen bu pozisyonu barda asılarak uzun süre tuttuğunda ne oluyor? Strength endurance, güç dayanıklılığını geliştirmiş oluyorsun. Çünkü belli bir güç kapasitesini belli bir süre sağlamaya çalışıyorsun. Aynı şekilde göreceli kuvvetinde, relative strength de güçlenmiş oluyor. Çünkü vücut ağırlığını taşımaya çalışıyorsun. İki farklı güç çeşidini geliştirebileceğin mükemmel bir antrenman aslında baktığın zaman barda asılarak bekleme. Sana vücut ağırlığını uzun bir süre taşıyabilmeyi öğretiyor. Ve sen vücut ağırlığını uzun süre taşıyabilecek seviyeye, kapasiteye ulaştığın zaman zaten ağırlık kaldırdığında serbest ağırlıklar, kettlebell, dumbbell, barbell sana zaman içinde ağırlığa da bağlı olarak daha kolay gelmeye başlayacak. Sen aslında 10 set dumbbell'larla biceps curl yaparken de baktığın zaman 30 saniye dumbbell'ları aslında izometrik olarak taşımak durumunda kalıyorsun. Ya da işte barla deadlift yaptığın zaman 10 tekrar yaptığında belki de 1 dakikaya yakın o barı tutuş gücünü aktive ederek taşımak durumunda kalıyorsun. Yine aynı şekilde pazar torbaları, market çantaları vesaire. Şimdi aklından şunu geçirebilirsin. Hani ben vücut ağırlığımı taşıyabilecek kadar kuvvetli değilim ya da çok kiloluyum. Vücut ağırlığım çok fazla. Dolayısıyla tutuş gücümle arasındaki fark çok büyük. Ne yapmam gerekiyor? Tutuş gücümü nasıl güçlendirebilirim? Vücut ağırlığımı taşıyabilecek seviyeye nasıl gelebilirim? Bunu birden fazla yöntemle yapabilirsiniz. Öncelikle herhangi bir yere asılma paternini pratik yapmak istiyorsan, ayaklarını yükselterek, ayaklarının altına bir destek koyarak ya da tuttuğun barın seviyesini aşağı indirerek bir şekilde bacaklarından destek alıp vücut ağırlığını hafifletebilirsin. Bu pozisyonda ellerine ne kadar ağırlık vermek istediğini kendin ayarlayabiliyorsun. Bir süre sonra desteği biraz daha azalt, belki tek bacaktan destek al, sadece parmak ucundan destek al şeklinde bir süre sonra tamamen vücut ağırlığını ellerinle taşıyabilecek seviyeye getirebilirsin kendini. Bir diğer yöntem direnç bantları. Direnç bandını bara bağlayarak, diğer ucunu da dizinin altına geçirerek bardan yardım alıp o şekilde asılma paternini ya da işte yine barfix vesaire gibi hareketleri yapabilirsin. Çalıştığın spor salonunda lat pull down makinesi varsa normal barfix çekiyormuş gibi o lat pull down barını tutup ağırlığı istediğin seviyeye ayarlayıp oturarak sadece asılma paternini yine aynı şekilde pratik yapabilirsin. Zamanla hareketi zorlaştırmak için ağırlığı arttırabilirsin. Vücut ağırlığına kadar çıkarabilirsin zaman içinde ya da süreyi arttırabilirsin. Bir diğer yöntem tutuşunu zorlaştırabilirsin. Tuttuğun bara havlu sararak tutuşunu kalınlaştırabilirsin. Bu şekilde barda kalman daha da zor olacaktır. Tutuş kapasitenin gücünü arttırman daha da mümkün olacaktır. Ya da havluyu bara dolamaktan ziyade bardan aşağı sarkıtıp havluyu tutarak, yani yatay şekilde barı tutup değil dikey şekilde havluya tutunarak asılı kalmaya çalışabilirsin. Bu normal barda asılmaya göre çok daha zor olacaktır. Bu şekilde de kendine kademeli olarak zorluk yaratabilirsin. Yine aynı şekilde bazı spor salonlarında destekli barfix çekme makineleri var. Ağırlığı istediğin seviyeye ayarlıyorsun. Makine sana aşağıdan destek veriyor. Bunları kullanabilirsin. Benim en sevdiğim tutuş gücünü geliştirmek için yöntemlerden bir tanesi farmer carries dediğimiz hareket. Ağırlıkları dumbbell, kettlebell neyse yanlarında tutup bekliyorsun sadece ya da yürüyorsun. Bu da yine ağırlıkları tutman gerektiği için hareket ediyorken özellikle ağırlığın da miktarına bağlı olarak tutuş gücünü gerçekten zorlayacaktır, geliştirecektir. Yine sevdiğim bir diğer yöntem pinch grip denilen, parmaklarınla plakaya tutunarak ağırlığı taşımaya çalışıyorsun. Parmaklarını dolayamadığın için, ellerin açık pozisyonda kasıldığı için forearmlarındaki aktivasyon daha da farklı olacak. Extensorlarını, elinin üstündeki kasları, parmaklarının bağlı olduğu kasları da geliştirmiş olacaksın. Yapabileceğin birçok asılma antrenmanı var. Bir diğeri mesela monkey barlarda ellerini değiştirerek sürekli işte ellerinle yürüyorsun, barlara tutunarak ilerlemeye çalışıyorsun. Bu şekilde bir antrenman yapabilirsin. Ya da tek kolla asılmaya çalışabilirsin. Bu gerçekten çok zor. Vücut ağırlığını tek kolunla kaldırabilmek mükemmel bir yetenek. Umarım hepiniz bu seviyeye ulaşabilirsiniz. Aslında hepimiz doğduğumuzda bebekken bu yeteneğe sahiptik. Fakat büyüdükçe bu yeteneğimizi kaybediyoruz. Hatta bununla ilgili yapılan meşhur bir araştırma var. İnternette de mutlaka yazdığında fotoğrafını göreceksin. Yeni doğan bebeklerin 2 dakika boyunca tek kolla vücut ağırlıklarını kaldırabildiklerini biliyor muydunuz arkadaşlar? Hepimiz bu yeteneğe sahiptik. Zaten herhangi bir bebeğin eline parmağını koyduğunda ne kadar sıkı tuttuğunu bilirsin. Tutuş gücümüz biz doğduğumuzda aslında yeterli seviyede, gayet güçlü. Fakat zaman içinde kaybediyoruz bu yeteneğimizi. O yüzden tekrar yaptığın antrenmanlarla bu yeteneği kazanabiliyorsan mükemmel. Buna Palmer Grasp Reflex diyorlar. Çocuklar ilk doğduklarında ilk 3-4 ay içinde hepimiz bu yeteneğe sahip oluyoruz. Bilişsel olarak bir kasılma değil, tamamen içgüdüsel olarak tutunduğumuz cisimleri mükemmel bir şekilde kavrayabiliyoruz. Bu da evrimsel olarak şöyle açıklanıyor. Tabii insanlık tarihinde biz sürekli göçebe olarak bir yerden bir yere hareket eden topluluklardık. Anne sadece bebekle ilgilenemiyordu. Dolayısıyla o zamanlar işte at arabaları, onlar bunlar çeşitli ekipmanlar da olmadığı için insanlar eşyaları sırtında, ellerinde vesaire taşıyordu. Şimdi anne bir yandan çocuğu taşımak durumunda, bir yandan bir sürü şeyle ilgilenmek zorunda. Bu yüzden bebek anneye tutunmak durumunda kalıyor. Çünkü annenin tek düşündüğü şey bebeğini kundaklayıp sımsıkı ona sarılıp onu güvenli tutmak değil. Aynı zamanda yırtıcı hayvanlardan kaçmaya çalışıyorlar. Diğer elinde belki balta tutuyor, mızrak tutuyor. Teoriye göre bizim tutuş gücümüz evrimsel olarak bu şekilde gelişmiş. Biz annemizin yakasından, orasından, burasından sımsıkı tutunarak kor kaslarımızı aktive ederek kendimizi sabitliyoruz. Yıllar boyunca bu şekilde hayatta kalmışız. Dolayısıyla yeni doğan bebeklerin özellikle ilk 3-4 ay içinde bu kadar güçlü olmasının temel sebeplerinden bir tanesinin bu olduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden zaten evrimsel olarak tutuş gücüyle kor kaslarının gücü birbiriyle çok ilişkili. Senin tutuş gücün zayıf olduğunda kor kasların çok büyük ihtimalle zayıf olacak. Aynı şekilde tam tersi, kor kasların yeteri kadar güçlü olmadığında tutuş gücünde büyük ihtimalle zayıf olacak. Bunu çok basit bir testle hemen deneyebilirsin. Mesela karın kaslarını sıkmaya çalış mümkün olduğunca ellerini gevşek tutarak. Ya da tam tersi ellerini mümkün olduğunca sıkmaya çalış, karnını gevşek tutarak. Bunları yapmak çok zor. Aynı anda ikisini de kastığında bunlar birbiriyle bağlantılı olduğu için ürettiğin güç kuvvet çok daha fazla olacak. O yüzden sen barla, dumbbell'la herhangi bir hareket yaptığın zaman özellikle compound hareketleri boşlukta hareket ettirmeye çalıştığın zaman mümkün olduğunca tutuşunu sıkı tutup kor kaslarını sıkı tutup hareketi o şekilde yapman gerekiyor. 23. bölümde kor kaslarını nasıl geliştirmen gerektiğinden, öneminden, evrimsel geçmişinden vesaire anatomiden bütün detaylardan bahsettik. O bölümü izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Zaten herhangi bir şeyi taşıyorken, hareket ediyorken kor kaslarımızın aktif olmasının bir diğer faydası bize lumbar spine'ın yapısından bahsetmiştik. Neydi lumbar spine? Bizim omurgamızın en altında bulunan yani karın bölgemizin etrafında bulunan en kalın, güçlü kemik yapısı. Bu bölge vücudumuzun kolonu gibi düşün. En kalın kolonu. Hareket açısı çok kısıtlı. 10-15 derece sağa sola oynayabiliyor. Zaten o yüzden lumbar spine'ın etrafında bir sürü kas grubu var. Kor bölgemizin mümkün olduğunca güçlü olarak hareket esnasında 10-15 derecelik açının dışına çıkmaması için sıkı bir şekilde lumbar spine'ı sabitlemesi gerekiyor. Sen squat yapıyorken, deadlift yapıyorken ya da herhangi bir şekilde yerden bir şey alıyorken, koltuğu kaldırıyorken kor kaslarını yeteri kadar aktive edemediğinde beline çok fazla stres binecek, disklerde kayma yaşayacaksın, bu da sinir sıkışmasına sebep olacak. Zaten toplumun %70'inden fazlası fıtık başlangıcı ya da belinde herhangi bir ağrı vesaire gibi problemler yaşıyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi lumbar spine'ı çevreleyen kor kaslarının yeteri kadar güçlü olmaması. Dolayısıyla hareket esnasında disklerin gereğinden fazla hareket ederek zaman içinde aşınmalar, kaymalar, sinir sıkışmalarına sebep olması vesaire. Asılmadaki tutuş şekillerinden bahsediyorduk. Tek kolla asılmaktan açıldı muhabbet. Hepimizin temel gayesi vücut ağırlığımızı tek kolumuzla taşıyabilmek olması gerekiyor. İlk başta 1 saniye 2 saniye ile başlayabilirsin. Daha sonra el değiştirerek sağ sol şeklinde iki kolunu da eşit bir şekilde antrenman edebilirsin. Bir kolunla bara tutunup diğer kolunla havluya tutunabilirsin. Havluya tutunduğunda biraz daha destek alabileceksin. Bu şekilde tek kolla daha fazla kalabileceksin barın üzerinde. Bu da senin tutuş gücünü arttıracak bir diğer yöntem. Aynı şekilde ters tutuş yapabilirsin. Bir elin sana bakıyor, diğer elin karşı tarafa bakıyor şeklinde mixed grip deniyor. Deadlift'te de bu şekilde kaldıranlar var. Bu arada deadlift'te bu şekilde kaldırılmasını önermiyorum. Kaldırıyorsanız mutlaka iki taraf için de değiştirin. Her zaman sağ kolunuz içeride, sol kolunuz dışarıda şeklinde pozisyon alıyorsanız bir süre sonra omuzlarınızın, omurganızın bozulmamasının ihtimali yok. Kas dengesizlikleri mutlaka geliştireceksiniz. İki taraf için de değiştirerek yapıyorsanız bu çok daha iyi. En iyisi bunu hiçbir şekilde yapmamanız, tamamıyla düz tutuşla deadlift'i yapmanız. Çünkü elinizi supinated grip'e döndürdüğünüz zaman deadlift'te, yani avucunuzun içi karşıya bakacak şekilde tuttuğunuz zaman bisepsinizi çok büyük tehlikeye atmış oluyorsunuz. Zaten mutlaka Instagram'da, sosyal medyada deadlift yaparken bisepsi yırtılan sporcuları görmüşsünüzdür. Çok riskli bir pozisyon, tavsiye etmiyorum. Ama bunu vücut ağırlığını kaldırırken barda uygulayabilirsin. Sadece iki taraf için de değiştirerek uyguladığından emin ol. Bir de barda aktif asılma, pasif asılma diye kategorilendireceğimiz iki pozisyon var. Bir tanesi normal bara asılıp kendini salabildiğin kadar salıyorsun. Yani omuzların kulak memene değecek kadar kalkıyor. Vücudun rahat bir pozisyonda sadece asılıyorsun. İkinci pozisyon, barı tuttuktan sonra omzunu aşağı çekiyorsun. Kürek kemiğini aşağı doğru alarak, rhomboid kaslarını aktive ederek, dirseğini bükmeden sırt kaslarını, omuz kaslarını daha aktif pozisyonda tutuyorsun. Bu da aktif asılma olarak adlandırabileceğimiz pozisyon. Bunların ikisini de uygulayabilirsiniz ama ikisinden de alacağınız verim durumdan duruma değişiklik gösterebilir. Kas kütleniz çok fazla değilse, ilk kez barda asılmaya başladıysanız, vücut ağırlığınızla kendinizi kaldırabilecek seviyede değilseniz aktif asılma yapmanızı öneririm. Bunu illa bara asılarak yapmak zorunda da değilsin. Tabii yapabiliyorsan, bu seviyeye geldiysen o şekilde yap. Hani bara tutun, ondan sonra dirseklerini bükmeden omuzlarını aşağı doğru çekerek o şekilde kaslarını aktif tutarak asılmaya çalış. Ama bu seviyede değilsen az önce anlattığım yöntemlerden faydalanabilirsin. İşte bant yöntemi, ayaklarınla yüksek bir platformdan destek alma, red pull'dan, yardımlı barfix makinesi vesaire. Bunların hepsini deneyebilirsin. Ayrıca bir de TRX'te inverted row pozisyonunda, işte yani yaklaşık 45 derece, yere 45 derecelik açıyla yattığın pozisyonda yatay düzlemde asılma yapabilirsin. İlla barda dik bir şekilde asılmak zorunda değilsin. Yatay pozisyonda da bara tutunarak ya da TRX'e, jimnastik ringlerine, herhangi bir platforma vesaire tutunarak 45 derecelik açıyla yine aktif asılma yapabilirsin. Sırt kaslarını, kürek kemiklerini geriye alarak aktif edebilirsin. Aktif asılmayı özellikle bunu ilk kez yapan insanlar için tavsiye ediyorum. Pasif asılma dediğimiz şeyde tamamıyla kendini rahat bırakıyorsun. Tabii ki de yine kor kasların, iskelet kasların seni sabit tutuyor. Ama özellikle kollarını tamamıyla aşağı alarak pasif bir şekilde sadece barda kaldığın süreyi arttırmaya odaklanıp, sadece tutuş gücüne odaklanıp bu şekilde yaptığın bir antrenman. Pasif asılmayı biraz daha kas kütlesi güçlü olan insanlar ya da daha önce barfix çeken, asılma paternlerini antrenmanlarında uygulayan insanların yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü pasif olarak asıldığında bağ doku ve tendonların çok daha fazla strese maruz kalıyor. Çünkü kaslarını devre dışı bırakmış oluyorsun. Aktif asılmada kaslar devreye girerek senin eklemlerini istediğin pozisyonda tutmana yardımcı oluyor. Stres daha çok eklemden, bağ dokudan ziyade, tendonlardan ziyade kasta oluyor. Pasif asılmayı tavsiye ettiğim bir diğer grup omuzlarında mobilite sıkıntısı yaşayan insanlar. Herhangi bir gerginlik, hareket açısında bir kısıtlılık hissediyorsan pasif asılmayla mobiliteni, hareket açını genişletebilirsin, geliştirebilirsin. Genel olarak dediğim gibi ikisi de farklı amaçlar için kullanılabilecek çok etkili asılma yöntemleri. Bu antrenman modelinin en ileri seviyesi artık tek kolla asılı kalma. Bunun da bir tık ilerisi tek kolda asılı kalarak hareket etme. İşte o monkey barlarda bardan bara maymun gibi hareket ederek kısa bir süreliğine tek kolunda asılıyorsun, sonra tekrardan diğer kola geçiyorsun şeklinde hem bu koordinasyonu, sinir sistemini geliştirecek hem de tutuş gücünü inanılmaz şekilde geliştirecek mükemmel ileri seviye bir antrenman. McMaster Üniversitesi'nin Kanada'da Hamilton'da 140 bin insanın üzerinde yapmış olduğu tarihteki en büyük, en geniş kapsamlı araştırmalardan bir tanesi tutuş gücü üzerine. Bütün deneklere işte bir cihaz veriyorlar. Bende de var, yine Amazon'dan aldığım bir cihaz. Mümkün olduğunca sıkarak tutuş gücünün barometresini ölçüyorsun. Laboratuvar ortamında kontrollü bir şekilde 140 bin tane insanın bu şekilde tutuş gücünü ölçüyorlar. Daha sonra işte genel check-up'ları vesaire, sağlık kontrolleri yapılıyor. Araştırmanın amacı şu: tutuş gücünün genel sağlığa, ömre etkisi ne? Ve araştırmanın sonucunda tutuş gücünün insanoğlunun ömrünü uzattığıyla alakalı, yani ne kadar tutuş gücün güçlüyse o kadar ömrünün uzun olabileceğiyle alakalı mükemmel bir tespit ortaya çıkıyor. Genetik faktörler dışında normal şartlarda tutuş gücün ne kadar güçlüyse kansere yakalanma riskin, kalp hastalıklarına yakalanma riskin o kadar az oluyor. Bu mükemmel bir tespit. Çünkü biz biliyoruz ki tutuş gücü genel güç kapasitesini yansıtan en önemli parametrelerden bir tanesi. Ne kadar güçlü olursak, tutuş gücümüz ne kadar güçlü olursa sinir sistemimiz o kadar gelişmiş demektir. Kas kapasitemiz o kadar ileri seviyede demektir. Dolayısıyla sağlıklı bir hormonal sisteme sahip olduğumuzu gösterir bu. Metabolizmamızın, bağışıklık sistemimizin güçlü olduğunu gösterir. Bu da virüslere, hastalıklara karşı çok daha dayanıklı olduğumuzu gösteren, bilim dünyasında büyük ses getiren çok güzel bir çıkarım. Zaten biz bunu atalarımızdan, dedelerimizden, nenelerimizden biliyoruz. Çalışan el işleyen demir pas tutmaz. İşte tarlada, bağda, bahçede, inşaatta günümüzde işte çalışan insanlar sürekli olarak tutuş güçlerini çalıştırdıkları için daha güçlü bir bedene, bağışıklık sistemine sahip oluyorlar. Dolayısıyla bu da ömür kapasitelerini ciddi anlamda etkiliyor. Yani kısacası tutuş gücün ne kadar fazlaysa o kadar fazla uzun ömür yaşaman muhtemel. Ama şimdi bunu duyduktan sonra direkt hani sabah akşam tutuş gücünü geliştirmeye çalışmak mı gerekiyor? Hayır, bu tam olarak o anlama gelmiyor. Şu şekilde: Yaşlı insanların ölüm sebeplerine baktığın zaman en büyük, en önde gelen sebeplerden bir tanesi düşme. İşte düşüp kafasını vuranlar, düşüp kolunu bacağını kıranlar, bir şekilde hareket edemeyecek konuma getirenler kendilerini. Daha sonra zaten hareket edemeyecek konuma geldikten sonra yavaş yavaş sağlığın iyice kötüye gitmeye başlıyor. Yani yaşlı insanlarda ölümü en çok etkileyen sebeplerden bir tanesi bir şekilde bir sakatlık, bir düşme ve bunun sonucunda domino taşı olarak gelen etkiler. Biz düştüğümüzde herhangi bir yere tutunursak kendimizi koruma ihtimalimiz var, değil mi? Bu durumdan kurtarma ihtimalimiz var. Bir yere tutunmamız için de tutuş gücümüzün gerçekten güçlü olması gerekiyor. Vücut ağırlığımızı ani olarak kavradığımız cisimle kontrol edip taşıyabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu anlamda tutuş gücünün fazla olması senin aslında ömrünü bu şekilde de uzatıyor. Seni tehlikelerden, sakatlıklardan, bu tarz olaylardan kurtarıyor. Sen düştüğünde, bir yerin kırıldığında ne oluyor? Artık hareket edemez seviyeye geliyorsun. Hareket etmeyince kan dolaşımın istenilen seviyede olmuyor. Hızı yavaşlıyor. Dolayısıyla kaslarını dirence maruz bırakamıyorsun. Kas kaybetmeye başladığında kemik erimesi, işte osteoporosis denilen şey başlıyor. Daha sonra hormonal dengen bundan olumsuz yönde etkileniyor derken bütün sebepler zincirleme olarak senin ölümüne katkıda bulunuyor. O yüzden yaşlandıkça bizim sakatlanmamamız, hareketimizi kısıtlayacak herhangi bir duruma maruz kalmamamız çok önemli. Bu yüzden en önemli şeylerden bir tanesi bizim postür sağlığımız. Postür sağlığımız yerinde olduğunda, herhangi bir ağrı, sızı, eklemlerimizde bir problem yaşamadığımızda, tutuş gücümüz güçlü olduğunda, kendi vücut ağırlığımızı kaldırabilecek seviyede olduğumuzda yaşam süremiz, yaşam kalitemiz çok daha artıyor. Bir de yapılan araştırmalarda bilim adamlarının ortaya koyduğu bir diğer nokta şu: senin tutuş gücün zayıf olduğunda farkında olmadan daha pasif bir yaşam sergiliyorsun. İşte gittikçe tembelleşiyorsun, farkında olmadan yaptığın tercihler hep kolaya kaçıyor. İşte merdivenleri çıkmak yerine asansörü kullanmayı tercih ediyorsun. Markete gidip alışveriş yapmaktan ziyade telefonla evine söylüyorsun, taşımak istemiyorsun. Her yere arabayla gidiyorsun vesaire derken yaptığın tercihler farkında olmadan sürekli seni bu rahat yaşama, aslında bataklığa itiyor. Bu yüzden tutuş gücün zayıfladıkça aslında gün içindeki aktiviten azalıyor. Gün içindeki aktiviten azaldığında da zaten az önce yaşlıları olan durumdan bahsetmiştik. Onlar sakatlandıktan sonra bu döngüye giriyor. Ama sen sakatlanmadan da kendi tercihlerinle kendini bu döngüye sokabilirsin. Kaslarını dirence maruz bırakmıyorsun, dolayısıyla kas kaybediyorsun. Kemiklerin zayıflamaya başlıyor, metabolizman yavaşlıyor, daha hızlı yağ depolamaya başlıyorsun. Hormonal seviyen bundan olumsuz yönde etkileniyor. Dolayısıyla modun bundan olumsuz yönde etkileniyor. Sosyal ilişkilerin etkileniyor. Daha yalnız bir yaşama doğru sürüklüyorsun kendini. Bu da mental sağlığını etkiliyor. Gördüğün gibi zincirleme olarak kendini bataklığın içine çekmiş oluyorsun. Bu zincirin en başı gördüğün gibi çalışan eller. Bu eller çalıştığı sürece, sen hareket ettiğin sürece, kaslarını aktif tuttuğun sürece sağlıklı bir yaşam süreceksin. Bu çok basit. Biz yatmak için evrilmiş, yaratılmış insanlar, yaratıklar değiliz. Gördüğün gibi biz iki ayak üzerinde yürümek için, koşmak için, sürekli hareket etmek için evrilmiş canlılarız. Doğana aykırı hareket ettiğinde sistemden eleneceksin. Bu kadar net. Tutuş gücünü etkileyen en önemli kaslardan bir tanesi de işte forearm kasların. Bu kasları tabii ki işte yaptığın wrist curl hareketleriyle vesaire geliştirebilirsin. Ama bizim odaklanmamız gereken sadece tutuş kısmı değil, vücut ağırlığımızı kaldırabildiğimiz ya da işte dumbbellları, barı, çok eklemli compound hareketleri yapabildiğimiz, kaslarımızı dirence, farklı pozisyonlara, farklı düzlemlere maruz bırakabildiğimiz hareketleri mümkün olduğunca pratik yaparak genel güç kapasitemizi, performansımızı, kas kapasitemizi geliştirmek. Hangi hareketi yapıyorsan yap, tutuş gücünü aktive etmen gerekiyor. Şınav çektiğini varsayalım. Ellerinle, parmaklarınla yeri kavrayarak ön kollarında gerginlik yaratmaya çalışıyorsun. Dirseklerini mümkün olduğunca içe doğru döndürerek yeri iktirip vücudunu yukarı doğru kaldırıyorsun. Vücudundaki gerginliği, kor kaslarını arttırmaya çalışıyorsun. Çok basit gibi görünen şınavda bile tutuş gücünün çok büyük önemi var. Bu videoyu izledikten sonra yaptığın her harekette tutuş gücünü, kor kaslarını aktive etmeye çalış. Vücudundaki o merkezi sinir sistemi, nöronları böyle bir elektrik devresi olarak düşünecek olursan, sen belki şınav çektiğinde işte göğüs kaslarına odaklanıyorsun, değil mi? Ama sadece inip kalktığında, yani hareketi sadece A noktasından B noktasına gitmek olarak düşündüğünde, vücudunun geri kalan bölgelerini, tutuş gücünü, kor kaslarını harekete dahil etmediğinde devreyi tamamlamamış oluyorsun. Az önce verdiğim örneği hatırlayacak olursak neydi? Karın kaslarını sıktığında tutuş gücünü gevşek bırakamıyorsun. Bırakabilirsin ama istenilen o güç kapasitesine ulaşamıyorsun. İkisini aynı anda sıktığında devre tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla kapasitenin sınırlarına yaklaşmış oluyorsun. Aynı şekilde sen deadlift yaparken de barı mümkün olduğunca sıkarsan, kor kaslarını, ayaklarını yere doğru baskılayıp ayak parmaklarını böyle yere geçiriyormuş gibi vücudunun tepeden tırnağa her noktasıyla harekete dahil olmasını sağlayabilirsen, kaldırabildiğin ağırlığın ne kadar arttığına şaşıracaksın. Sen güç kapasitesini arttırdığında, kas kapasiteni arttırdığında ne oluyor? Vücudun yeni bir doku üretiyor değil mi? Yoktan var ediyorsun. İşte ben şu an 50 kiloyum, atıyorum. 55 kiloya çıktım. 5 kilo kas kütlesi koydum vücuduma. Ne oldu? Vücudum yoktan doku inşa etti değil mi? Yani anabolik duruma geçtiğini gösterir bu vücudunun. Katabolik durumda kas kaybediyorsun, anabolik durumda kas yapıyorsun. Senin kas yapabilmen için, doku inşa edebilmen için hormonal seviyenin mükemmel olması gerekiyor. Bu yüzden sen güç kapasiteni arttırmaya çalıştığında, kas kapasiteni geliştirmeye çalıştığında aslında vücudunda hormonal seviyende ona göre adapte olacağı için, üretken duruma geçeceği için vücudundaki birçok şey iyiye gidiyor demektir. Yani sen güçleniyorken, kas yapıyorken aynı zamanda sağlığının kötüye gitme ihtimali yok. Çok az. Hani ne şekilde sağlığını kötüye götürebilirsin? Ya genetik olarak bir hastalığın vardır ya da kaldırdığın ağırlıkları, antrenman şiddetini, postürünü, tekniğini adam akıllı ayarlayamıyorsundur. Kendini sakatlıyorsundur, sinir sıkışmasına sebep oluyorsundur. Kasına gereğinden fazla zarar veriyorsundur. Zaten bu seni anabolik duruma geçirmeyecek, katabolik olacaksın. Yaptığın antrenmanlarla kas kütlesi inşa etmek yerine hali hazırdaki kas kütleni yıkmaya başlayacaksın. Bu yüzden bu detayları aklınızda bulundurun. Tutuş gücü bir de insanlık tarihi boyunca her zaman bir üstünlük göstergesi olmuş. Mesela işte Sovyet Rusya zamanlarında Rusların kimliklerinde tutuş güçlerinin ne kadar fazla olduğu yazıyor. Hatta bana bir komutanım hediye etmişti. O zamanki o ölçüm cihazlarından bir tanesi böyle bir demir. Eliptik şekilde işte avucunun içine alıyorsun. Böyle tartı gibi bir barometre var. Sen sıktıkça o metal barı o barda artıyor. Yani bu ne demek? Sen tutuş gücünün seviyesini insanların kimliğine bile yazıyorsan, herkesi birbiriyle yarışmaya itiyorsun. Herkesi daha da güçlü olmaya itiyorsun. Zaten Sovyet Rusya'nın en büyük politikalarından biri, hala daha Rusya'nın en büyük politikalarından biri güç. Ve bunu hayatlarının her alanına entegre etmeye başlamışlar. Zaten bizim okulda işte Sovyet kültürüyle büyüyen birçok çocuk vardı Karaharp Okulu'nda. İşte Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Belarus'tan, oradan buradan. Hatta Azerbaycan bile aynı şekilde. Onlarla konuştuğumuzda bunun etkisini çok net görebiliyordum. Onlar mesela biz parkta kumla oynarken, takdirevalliden kayarken o adamların parklarında dips barları, işte barfix barları var. Çocuklar mahalle arasında yarışmalar düzenliyorlar. 30 barfix, 40 barfix çekenler var. Böyle büyüyor bu çocuklar. İşte bizim belediyelerin yaptığı parklara bakıyorsun. Böyle bacak açmaca, işte yok kalça döndürmece, salak saçma şeyler. Politikada da zaten bunun çok büyük bir yeri var. İşte el sıkışmada o Putin zaten bunu ortaya ilk attı. Böyle o Trump'ın işte Tayyip'in elini güçlü bir şekilde sıkarak bir otorite sağlamaya çalışıyor aslında. Eskiden bu böyleymiş. Yani el sıkıştığın zaman böyle elin eziliyorsa adamdan saymazlarmış seni. Zaten benim makinalardan ziyade serbest ağırlıkla çalışmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu tutuş gücü. Çünkü makinede gerçekten tutuşunu zorlayacak çok fazla bir pozisyona girmiyorsun. Hani chest press yaptığında mesela hani hiç parmaklarını sıkmadan avucunun içiyle bile iktirebilirsin. Çünkü stabil, sadece güç uygulaman gerekiyor, ağırlık oynuyor. Ama barla, dumbbellla bunu yapamazsın. Güçlü bir şekilde tutman gerekiyor. Boşlukta hareket ediyorsun. Herhangi bir yöne gidebilir dumbbell. Özellikle de setlerin arttıkça, tekrarların arttıkça daha da zorlaşıyor bu stabilizasyonu sağlamak. O yüzden serbest ağırlık kas gelişimi için, güç kapasitesi için burada makinalardan çok daha üstün. Biz belki şu an bunun farkında değiliz. Hani genç olduğumuz için, bazı yeteneklerimizi kaybetmediğimiz için. Ama anneannene, dedene baktığında, işte 50-60 yaşını, 70 yaşını geçmiş insanlara baktığında en önemli yeteneklerden bir tanesinin yerden destek almadan kendi güç kapasitenle oturup kalkabilmek olduğunu göreceksin. İşte tuvalete oturup kalkabilmek, ondan sonra kendi başına banyo yapabilmek. Yani tek başına kendi günlük faaliyetlerini yürütebilecek yeteneklere sahip olabilmek. O kadar güçlü olabilmek. Şimdi sen yere oturduğunda ne yapıyorsun? Bir, kendini iktirerek kalkabilirsin yerden, değil mi? Bir diğer şey de bir yere tutunarak tutuş gücünle yukarı kalkabilirsin. Yere tamamen sırt üstü uzandığında bir diğer etkende ne oluyor? Kor kasların yine. Yani yerden bir mekik çekmen gerekiyor ilk başta, yataktan kalktığını düşün. Yani kor kasların ve tutuş gücün güçlü olduğunda aslında sen günlük hayatında birçok şeyi destek almadan yapabiliyorsun. Bu yüzden biz yaşlandıkça en çok ihtiyacımız olan iki yetenekten bir tanesi bu olacak. Sadece yaşlılık da değil, az önce anlattığım genç yaşımızda mezara girmek, ölmeden mezara girmek, işte hayatını çok fazla pasifleştirmek, kolaylaştırmak bir süre sonra senin vücut kütleni arttıracak, ekstra yağ depolamana sebep olacak. Zaten göreceli kuvvetin düştükçe, yani vücut kütlen arttıkça ve tutuş gücün, kas kapasiten azaldıkça bütün fiziksel yeteneğini düşürmüş oluyorsun. Oturduğun yerden zor kalkar hale geliyorsun. Ayağın kaydığında, düştüğünde kendini koruyacak kadar yeterliliğe sahip olmamış oluyorsun. Bunu daha önceki bölümlerden bir tanesinde anlatmıştım. Yine burada da değineyim. Ben İzmirliyim. İzmir'de Konak'tan Karşıyaka'ya işte giden vapur seferlerinde vapur tam iskeleye yanaşırken bir sıkıntı çıkıyor. Tam böyle iskeleyle arasında işte 1-2 metre mesafe var. Vapur su almaya başlıyor. Hatta haberlere çıkmıştı o zaman. İzmirli olanlar hatırlar mutlaka. Vapuru da acilen boşaltıyorlar. İşte hemen iskeledeki görevliler böyle koydukları köprülerle insanları tahliye etmeye başlıyor vapurdan. Ama bazı insanlar panik yapıyor, acele ediyor. İşte yakın görüyor iskeleyi kendine. Atlamaya çalışıyorlar direkt iskeleye, vapurdan iskeleye atlıyorlar. Bir de herkes aynı anda bunu yapınca içlerinden bir kişi suya düşüyor. Yani vapurla iskele arasında kalıyor. Görevliler hemen halat uzatıyorlar oradan çıkması için. Çünkü çok tehlikeli. Baktığın zaman hem çok fazla dalga oluşuyor orada iskeleyle vapur arasında, hem de motor var, motora kaptırabilir kendini. Adam yüzme de bilmiyor. Uzatıyorlar halatı. Kilolu da bir insan. Kendini yukarı çekecek güce de sahip değil. Dolayısıyla adam orada hayatını kaybediyor. Ya baktığın zaman ne kadar acı bir ölüm, değil mi? Bizim güreş hocamız, hiç unutmuyorum, hemen ertesi günkü antrenmanda konuşmaya ilk böyle başlamıştı. Bu hayatta gerçekten zayıflara yer yok. Zayıflar sistemden bir şekilde eleniyorlar. En azından kendi vücut ağırlığını kaldırabilecek kadar güce sahip olmak temel yeteneklerden bir tanesi. Ben hatırlıyorum mesela bu olay takımdaki bütün arkadaşları çok ciddi anlamda motive etmişti. Herkes işte halata tırmanma antrenmanlarına daha fazla önem vermişti. Yani kaç yıl geçti, belki bu olay 2010'da 2011'de falan oluyor. Hala daha unutmadığım, hayatım boyunca da unutmayacağım bir olay. Bir diğer konu da biz günlük hayatımızda ağırlık kaldırmıyorsak aslında tutuş gücümüzü hiç kullanmıyoruz. Düşün mesela, spor yapmıyorsun, tamam mı? Yataktan kalktın, ne yaptın işte, dişlerini fırçaladın, tuvalete gittin. Ondan sonra bilgisayardan çalışıyorsun, oturdun masaya, klavye, mouse. İşte arada bir kalktın, yedin, tuvalete gittin. Akşam oldu, oturdun, televizyon izledin. Sonra uyudun, ertesi gün yine aynı sistem devam ediyor. Şimdi baktığın zaman gün içinde tutuş gücünü hiç zorlaman gereken bir durum var mı? Yok işte. Yani en yakın ney? Belki donunu çekerken, hani mouse'a tıklarken falan. Ne oluyor? Sen tutuş gücünü aktif etmedikçe kas kapasiten, güç kapasiten hızlı bir şekilde azalıyor. Bunun domino etkilerinden az önce bahsettim. İlla spor salonunda antrenman yapmak zorunda değilsin. Hani bunu sevmeyen bir insan da olabilirsin. Ama bu ellerin dirence maruz kalması gerekiyor, şart. Bu bir opsiyon değil. En basitinden eve aldığın bir barfix demiriyle gün içinde koridordan geçerken 10 saniye 15 saniye asılarak bile bacaklarından destek alabilirsin, yerden destek alabilirsin. Buradan bile başlayabilirsin olaya. Ama bir şekilde bu ellerin çalışması gerekiyor. Bir diğer konu, biz ellerimizi, avcumuzu her zaman içeri doğru alırken, yani yumruk yaparken dirence maruz bırakıyoruz. Ama bu parmaklar açılırken dışa doğru hiç dirence maruz kalmıyor. Yani ben parmaklarımı rahat bir şekilde açabiliyorum. Hani ağırlık tuttuğumda vesaire işte yumruk yapıyorum. Hareketin pozitif kısmında kasılma oluyor ama negatif kısmında parmaklarımı açarken direnç yok. Instagram'a bununla alakalı bir video atmıştım. İşte pirinç kovası. Bunu özellikle boksörler çok fazla çalışıyor. Old school bir teknik. Elini pirinç dolu bir kovaya sokuyorsun. Yumruğunu açıp kapatıyorsun, açıp kapatıyorsun. Açarken pirinç eline direnç uygulayarak senin hareketini zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu extensorları, elinin üstündeki kasları inanılmaz şekilde geliştiriyor. Boksörler daha güçlü yumruğa sahip olabilmek için, yumruklarını daha da sıkabilmek için bu tekniği kullanıyorlardı. Hala daha kullanıyorlar. Şimdi Amazon'da orada burada çok daha farklı tool'lar var bunları kullanabileceğin. İşte parmaklarına böyle yüzük şeklinde direnç bandı gibi bir şey takıyorsun. O yüzüklerin arasında da yine aynı şekilde bant var. Parmaklarını bu şekilde açtığında İşte dirence maruz kalıyor. Böyle bir şey görmüştüm mesela. Bunu uygulayabilirsin. Hani ben o pirinç kova muhabbetini seviyorum. Set aralarında uyguluyorum genelde. Dinlenirken çok fazla vaktin olmuyor. Sok elini kovaya. 20 tekrar 30 tekrar yap. Bu da ihmal ettiğimiz bir diğer hareket açısı. Barda asılmanın en önemli faydalarından bir tanesi postürümüzü düzeltmesi. İşte biz yaşlandıkça neden mesela boyumuz kısalıyor? Çünkü omuzlarımız öne doğru yuvarlanıyor. Omurgamız yavaş yavaş katlanmaya başlıyor. Dolayısıyla boyun kısalmaya başlıyor. Çekiyorsun. Bir ikincisi kas kaybetmeye başlıyorsun. Kas kaybettikçe kemik yoğunluğun azalıyor. Bir üçüncüsü de omurgandaki diskler zaten postürün bozuldukça birbirine daha da fazla pres uygulayarak sürtünmeler, hareket esnasında aşınmalara sebep olarak yine senin postür sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bunların hepsinden basit bir şekilde asılarak, düzenli asılarak kurtulabilirsin. Ne oluyor sen asıldığında? Diskler arasında boşluk oluşuyor değil mi? Kendini yer çekimine karşı gerdiriyorsun. İskelet kaslarının hepsi, o eklemlerin, disklerini çeviren kasların hepsi geriliyor. Boyu daha da uzuyor. Dolayısıyla sen normal ellerini indirdiğin zaman, normal duruşa geçtiğin zaman kaslarındaki gerginliği, baskıyı azaltmış oluyorsun. Düzenli olarak asılarak boyunu 5-10 santime kadar uzatman mümkün. Özellikle büyüme çağındaki insanlar ya da herhangi bir postür bozukluğuna sahip olan insanlar için bu çok önemli. Sadece asılma da yetmez. Asılma tabii ki çok etkili yöntemlerden bir tanesi ama gün içinde mesela kaç dakika asılıyorsun? Taş çatlasın hani 10 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 20 saniye setler halinde yapsan 2 dakika asılıyorsun. Bunu her gün yaptığını varsayarsak günde sadece 2 dakika kendini bu pozisyona bir şekilde sokuyorsun. Ama geri kalan 23 saat 58 dakikan olacak. Senin uyku pozisyonun, uyku postürün önemli. Araba kullanırken duruşun nasıl? Bu önemli. Masa başında çalışırken omuzların önde mi? Mouse'u çok mu önde kullanıyorsun? Bir süre sonra kürek kemiğinin omzunun öne doğru yuvarlanmasına sebep olabilir bu. Genellikle zaten omuz düşüklüğü en fazla sağ omuzda oluyor. Bunun da birçok sebebi var. İşte mouse'u sürekli olarak önde kullanma bunlardan bir tanesi. Omuzlarını geriye alıp dik postüre sahip olmanı engel oluyor. Bir diğeri araba kullanma, işte direksiyonu kullanırken solla ya da sağla omuz sürekli önde. Ya da dikiz aynaları, bu çok etkili bir teknik. Mutlaka denemenizi öneririm araba kullananlar için. Dikiz aynanızı bir tık daha böyle görüş mesafenizden yukarı doğru alırsanız her seferinde aynaya bakmak için postürünüzü düzeltmek durumunda kalacaksınız. Aynı şekilde yandaki aynalar vesaire, bunları postürünüzü dik pozisyona getirip ayarlayarak farkında olmadan kendinize büyük bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Çünkü sen bütün gün bunu aklında tutamazsın. İşte 5 dakika 10 dakika dikkat etsen dik durmaya, ondan sonra tekrardan postürün bozulmaya başlıyor farkında olmadan. Bu yüzden aynalar sana sürekli dik durman gerektiğini araba kullanırken hatırlatacaktır. Yine aynı şekilde dirseğinin üzerine doğru yaslanma, sağa ya da sola doğru. Arabayı tek elle kullanma, kalçan bir tarafa doğru uzun süre aynı pozisyonda kaldığında yine kas dengesizlikleri, sinir sıkışması, disklerde kayma gibi problemlere sebep olacak. Bunların hepsine dikkat et. Kemiklerinizi güçlendirmenizin, kas kapasitenizi geliştirmenizin en önemli etkenlerinden bir tanesi her bölümde bahsettiğim gibi hayvansal protein. Sadece protein değil, hayvansal kaynaklardan yediğin protein. Et, tavuk, süt, balık, yumurta, peynir, yoğurt. Bunların hepsine diyetinizde yer vermeye çalışın. Bunun gerçekten bir yaşı yok. Ben 60 yaşından sonra ciddi anlamda kas kapasitesini geliştiren, postürünü düzelten birçok insanla tanıştım. Birçok insanla çalışma fırsatım oldu bu şekilde. O yüzden zararın neresinden dönseniz kârdır, bir an önce anlattığım şeyleri hayatınıza uygulamaya çalışın. Bir diğer konu da bu asılma antrenmanlarını yaparken başın konumu, çeneni böyle yere doğru indirerek zaten gün içinde sürekli telefona, bilgisayara bakarken bu pozisyona girdiğimiz için bu pozisyona girmemeye çalış. Asıldığında çeneni yukarı kaldırıp geriye doğru itip mümkün olduğunca dik tutmaya çalış. Postürünü, kas yapını bu pozisyonda, dik pozisyonda güçlendirmeye çalış. Böylece kendini kasmadığın zaman da, normal zamanda da bu şekilde durabilesin. Yine işte masa başında çalışan bir insansan mutlaka ekran monitörünü, sürekli olarak baktığın cisimleri neyse baş seviyene, göz hizana kaldırmaya çalış. Çünkü sen farkında değilsin ama 8 saat boyunca, 9 saat boyunca belki o ekrana bakmak durumunda kalıyorsun. Hatta bunu haftalarca, aylarca, yıllarca yapıyorsun farkında olmadan. Bu yüzden her gün yaptığın işte araba koltuğun dikiz aynan, çalışma masan, yatağın, yastığın, bunları şöyle bir baştan gözden geçir. Postür sağlığını en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bunlar. 2 dakika asılmak gün içinde evet sana büyük yardımcı olacak ama geri kalan 23 saati de değerlendirmek lazım. Bu asılmayı illa barda da yapmak zorunda değilsin. Ağaç dalında yapabilirsin. Otobüste işe giderken mesela o tutunduğun handle'lar var ya, onlarda yine yapabilirsin. Vücut ağırlığını şöyle biraz aşağı doğru indirerek, çömelerek kolunda o gerginliği oluşturabilirsin. Ellerini değiştirmeyi unutma. Postüründe bir sıkıntı varsa, omuzların öne doğru yuvarlanmışsa, bu farmer carry hareketini yapmak yerine overhead carry yapmanı tavsiye ederim. İşte ağırlıkları başının üzerinde taşımanı. Çünkü zaten postürün bozukken bir de ağırlık taşıdığında o bozuk postürde formunu daha da güçlendirmiş olacaksın. Kas yapın o pozisyonda daha da güçlenecek. Ne kadar kollarını başının üzerinde tutabilirsen, asılma olabilir, omuz pres olabilir, lat pull down olabilir ya da direkt ağırlığı taşıma olabilir. Bu hareketlerin hepsi senin postürünü düzeltmede yardımcı olacak. Çünkü kor kasların da zaten ister istemez bu pozisyonlarda aktif hale geliyor. En etkili antrenman yöntemlerinden bir tanesi kettlebell'i ters çevirerek. Upside down kettlebell press olabilir. Ya da sadece taşıyabilirsin, bu şekilde yürüyebilirsin. Bir dizinin üzerine çökebilirsin. Bu tarz hareketleri yine Instagram'da zaman zaman atıyorum. Dersimiz Fitness'ın Instagram sayfasından bunlara da bakabilirsin. Başının üzerinde yaptığın herhangi bir ağırlık taşıma ya da press hareketleri senin rotator kafını inanılmaz derecede güçlendirecek. Bu kas en çok ihmal edilen kas gruplarından bir tanesi. Zaten omuz sakatlıklarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu kasın zayıf olması. O yüzden bu tarz hareketlere antrenmanlarınızda yer vermeye çalışın. Vücudumuzda en çok sakatlanan eklem diz kapağımız. İnsanoğlunun en çok sakatlanan eklemi diz. Bunun sebebine baktığın zaman da anatomik olarak bizim ayak bileğimiz oynar. Dizimiz sabit, yani sadece öne doğru katlanıyor. Flexion extension yapıyor. Yine kalçamıza baktığımızda, kalçamızda neydi? Ball socket joint, yine 360 derece oynar bir eklem. Şimdi senin ayak bileğin oynar, kalçan oynar, aradaki diz kapağın sabit. Eğer ayak bileğin yeteri kadar oynamıyorsa ya da kalçanda herhangi bir mobilite sıkıntısı yaşıyorsan, hareket kısıtlaması varsa, bazı kaslar daha gerginse, bu senin squat'ını, çömelmeni, yatmanı, kalkmanı, ağırlık kaldırırken yürümeni, koşmanı etkileyecek. Eklemlerin istenilen pozisyonda olmayacak. Bu yüzden hareket etmesi gereken eklemler istenilen şekilde hareket etmediğinde bunun cezasını dizlerin çekecek. Çünkü dizler sağ sola oynamak için dizayn edilmemiş. Dolayısıyla senin hareket etmesi gereken, oynaması gereken eklemin üzerine düşen görevi yapmadığında, hareketinde bir kısıtlama olduğunda bütün stresi dizlerin üstleniyor. Sakatlıkların büyük bir kısmı da bu yüzden diz kapaklarında gerçekleşiyor. İşte ACL tear'lar, çapraz bağlar vesaire. Çok basit bir şekilde ayak bileğinin ve kalçanın mobilitesini güçlendirerek, hareket kabiliyetini, onu çevreleyen kasları esneterek diz sakatlıklarını büyük ölçüde azaltabilirsin. Yine Defi Performans antrenman programında mobilite hareketlerini göreceksin. 4 farklı günden oluşuyor. Mobilite hareketlerini antrenmanlarından önce, dinlenme günlerinde düzenli olarak uygulamayı ihmal etme. Yine aynı sistem üst vücudumuzda da var, değil mi? İşte el bileğimiz oynak, dirseğimiz sadece flexion extension yapıyor. Bir de omzumuz var, yine aynı şekilde 360 derece hareket edebiliyor. Senin omzunda herhangi bir kısıtlama olduğunda bunun cezasını dirseklerin çekecek. Evet arkadaşlar, bugün asılmanın faydalarından bahsettik, çeşitli detaylara girdik. Umarım bakış açınız genişlemiştir. Umarım antrenmanlarınızda bu tarz hareketlere daha fazla önem verirsiniz. Postür sağlığınızı önemserseniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.